Ayrım 40, sayfa 239. F. Wolf'un çalışmasında Odessa ve İlyada'nın yazılı bir metninin Homer döneminde hazır olmayışının tarihi ve arkeolojik nedenlerini ortaya koyup, hali hazırda Homer'e ait kabul edilen destan metinlerinin daha sonraki dönemlerde redaktörler tarafından kendilerine kadar gelen ilkel sözlü şarkıların, sözlü destan parçalarının redakte edilerek birleştirilmesiyle bugünkü birlik ve şekle kavuşturulduğu ileri sürülmüştür. Dahası F. Wolf söz konusu sözlü destan parçalarını profesyonel aktarıcılar tarafından aktarıla gelmiş halk hafızasının ürünleri olarak görmüş ve birleştirilen parçaların tespitine yönelik analizleri kendine uğraş edinen ve kendilerini edebiyat arkeolojisi yapanlar olarak tanımlayan analistler, analyst ile metinlerin baştan beri tek bir kişinin kaleminden doğmuş olduğunu ve bütünlüğünü savunan unitaristler, unitarian arasında bir başka söyleyişle bir Homer mi yoksa pek çok Homer mi olduğunun araştırılmaya başlandığı Homer meselesinin 19. yüzyıl boyunca da sürecek olan tartışmasının yönünü şekillendirmiştir. Foley 1988-4. Bu dönemde de eğer Homer'in zamanında yazı yoksa, bu kadar uzun şiirlerin nasıl oluşturulup yazıya geçinceye kadar nasıl saklandığı, Lord 1968, sorusuna tatmin edici cevap verilemediği için söz konusu edilen husus tartışmanın en önemli katalizörü olmaya devam etmiştir. Analistlerden Karl Lachmann, 1816 yılında yaşadığı dönemin romantik milliyetçilerinin geleneksel sözlü şiir parçalarını derleyerek onların etrafında oluştukları milli kahramanları tanımlamaya yönelen çalışmalarından hareketle geliştirdiği ve Alman destanı Nibelungenlied ile Homer'in İlyadası'na uyguladığı şarkı teorisi, Lieder Theory, Foley 1988-5, veya günümüzde bile takipçilerinin bulunduğu kolektif yaratma teorisinin ilk şeklini ortaya koymuştu. Buna göre bir Homer'den ziyade gelenek içinde yer alan birden çok bilinmeyen Homer'lerin söz konusu destanları, küçük şiir parçalarını bir araya getirerek ve zamanla da elimizdeki metinlere kolektif yaratma ile dönüştüğü düşünülüyordu. 1840'lara gelindiğinde tartışmanın F. Wolf'un başlattığı Odessa ve İlyada'nın sözlü kültür ortamında üretilmiş olabileceği noktasından Gottfried Herrmann'ın ifadesiyle kompozisyonun yapı ve birleştirmedeki tipik özellikleri, vezinin adapte ediliş ve uygulanışı, uzun sıfat cümleleriyle yapılan süslemeler, yaygın kabul görmüş atasözü, deyim ve tekerlemeler gibi halk kültüründe hazır malzemelerin kullanılmasıyla oluşan genel ifadelerin ortaya koyduğu Odessa ve İlyada şiirlerinin okunmak için değil işitilmek için Foley 1988-4 oldukları noktasına gelindiği görülmektedir. Analistler ve unitaristler arasında kuşaklar boyu süren bu tartışmada metinlerin Homer'in yazdığı veya dikte ettirmesiyle oluşan tarihi ve bütün bir obje kabul eden unitaristler cephesinde söz konusu fikirlerin tekrarının ötesinde pek bir şey ortaya çıkmazken görüşlerini ispatlayabilmek için çeşitli metodolojiler oluşturup metinleri ve benzerlerini tarayarak mukayeseli çalışmalar yapan analist okul mensupları gittikçe gelişen sözlü teorinin Foley 1988-5-6 ortaya çıkışını sağlamışlardır. Milman Perry'nin Homer meselesiyle uğraşan bir klasist bilim adamı hüviyetiyle Odessa ve İlyada metinlerinin sözlü gelenekte teşekkül ettiğini ispatlayışına yönelik çalışmalarıyla oluşturulmaya başlanan sözlü kompozisyon teorisinin ortaya çıkış bağlamının kısa geçmişi budur. B. Kavramsal çatısının oluşumu. M. Perry ve çalışmaları. Bu bağlamda Milman Perry'nin konuya bakışına dair ilk bilgiler 1923 yılında Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde University of California hazırladığı master tezinde yer alır. J.M. Foley'in 1988-20 aktardığına göre M. Perry'nin bu ilk 1923 çalışmasında Homer şiirlerini irticalen meydana getirip sözlü olarak aktaran bir ozan olarak değil, onları yazan bir şair olarak kabul edilmektedir. Milman Perry 1928 yılında Paris'te hazırladığı doktora tezinde ise Homer geleneği takip eden bir şairdir. Tez danışmanı A. Meilet ve Slovenyalı halk bilimci Matija Murko'nun kabul edilen tezde Perry 1928, söz konusu edilip özellikleri ve muhtevası yeterince açık olarak ortaya konmayan geleneğin sözlü gelenek olabileceğine dair yaptıkları tenkitler ve ona bu konuda çalışmaya teşvikler, Foley 1988, Harvard Üniversitesi'nde çalışmaya başlayan genç profesör Milman Perry'nin çalışmalarının doğrultusunu değiştirir. Nitekim Perry'nin müteakip çalışmaları 1930 ve 1932, İlyada ve Odessa'nın tekrarlanan formüllerle epithets, oluşturulma tekniğiyle oluşmuş olmasından hareketle destanların geleneksel destanlar olduğu konusundaki kanaatini pekiştirdiğini ve söz konusu destanların sözlü olarak kompoze edildiğini düşündüğü görülmektedir. Dipnot: Türkçe'ye sıfat kalıpları veya tavsif kalıbı şeklinde aktarılması mümkün olmakla beraber, Türkçe'de de yaygınlaşan kullanımıyla epitetler, epithets, başgöz 1998 olarak ifade edilen bu terimin karşıladığı kavramın tanımlanışı sürecinde, kavram diğer araştırmacılarca repetitions, tekrarlar, stereotyped phrases, stereotipik ibareler, stock epithets, stock epitetler, epic clichés, destan klişeleri şeklinde eşdeğer terimlerle karşılanmıştır. Milman Perry kendisine kadar ileri sürülen yukarıdaki terimlerin ya çok dar ya da çok geniş bir anlam içermeleri nedeniyle hiçbirisini kullanılmamış ve yukarıda aktardığımız tanımıyla formula, formül terimini ihdas etmiş, teorisine paralel olarak da bu terimin kullanılışı yaygınlaşmıştır. Bu konudaki tartışmaya dair daha fazla bilgi için bakınız Lord 1960-30-67. M. Perry bu süreci daha sonraları, benim ilk çalışmalarım Homer'in şiirlerinin stili üzerineydi. Bu çalışmalar bana Homer'in şiirlerinin formüller yoluyla, dolayısıyla da geleneksel olduğunu anlamama yardım etmişti. Bununla birlikte ben o zaman Homer'in şiirinin sadece geleneksel değil, aynı zamanda da sözlü olduğunu anlayamamıştım. İlk olarak hocam M. Anthony Mille bu konuya dikkatimi çeken kişidir. Perry ve Lord 1954-3 şeklinde ifade etmiştir. Bundan sonraki adımsa epik destanların sözlü olarak kompoze edilip yaşadığı, yaşayan bir laboratuvar olacak olan yerin tespit edilerek söz konusu geleneğin gözlenip derlenmesidir. Bu konuda öncelikle Vasily W. Radloff'un 19. yüzyılda Türkistan ve Sibirya'da yaptığı saha çalışmaları neticesi yayınlanan Türk epik destanlarına ait malzemeden Radloff 1868, 1870, 1872, 1885 yaygın adıyla Proben'den özellikle de Radloff'un Kara Kırgızların destanlarına dair çalışmasından hareketle 1885 kendisi ve diğer klasistlerin çalıştığı Homer'in destanlarının sözlü olarak kompoze edilmiş destanlar olup olmadığını anlamasını sağlayacak, karakteristik özellikleri bulabileceği yaşayan sözlü epik şiir gelenekleri olduğunu düşünür, Foley 1988-10 ve öğrencisi Albert B. Lord'la birlikte saha araştırması yapmak üzere Türkistan'a gitmeye karar verir. Ancak devrin politik şartlarının bunu imkansız kılması nedeniyle benzer bir sözlü geleneğin yaşadığını öğrendiği Yugoslavya'ya gider. Folly 1992-1-3. Bu bağlamda Milman Perry'nin talebesi Albert B. Lord'la Yugoslavya'yı Homer'in destanlarını geleneksel bir ozan olarak sözlü kültürde yaratmış olmasını deneysel olarak ispatlayacağı, epik şiirin canlı olarak yaşadığı bir laboratuvar olarak seçip derleme çalışmalarına başlamasında ve daha sonra geliştirecekleri kuramsal yapının oluşmasında Slovenyalı halk bilimi profesörü Matija Murko'nun tavsiye ve çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Homer'in Odessa ve İlyadası'nın baştan sona bir kişi tarafından ezbere bilinebileceğinden şüphe eden ve bu nedenle söz konusu eserlerin yazılı kültür mahsulü olduğunu iddia eden bilim adamlarının tavrını, Matija Murko, 1887 yılının 2 Ocak ve 17 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de, Boşnak, Müslüman Salko Vojnikovic'den Homer'in eserlerinin iki katı bir hacme sahip, 80 bin mısrayı aşkın 90 hikayesini dinlediğinde şiddetle eleştirmişti. Murko 1990-15, Matija Murko aynı çalışmasında döneminin epik şiir hakkındaki yaygın kanaati olan değişmeksizin aktarılmasının da yanlış olduğunu, aynı kişi tarafından bile söylenen şiirlerin farklı icralarda farklılıklar taşıdığını ve ezberlemelerin ötesinde her icra anında onları irticalen yeniden yarattıklarını deneyler yaparak ortaya koymuştu. Dahası Matija Murko, söz konusu varyantlaşmalar nedeniyle epik şiirlerin ur formunu ortaya koymak maksadıyla yapılan yeniden kurma çalışmalarını reddediyordu. Bu bağlamda Milman Perry'nin eski Yugoslavya'daki çalışmalarının dönüm noktasını Matija Murko'nun çalışmalarından haberdar olması oluşturur. 1929-1990. Milman Perry 1933 yılı yaz aylarında Yugoslavya'da saha çalışmalarına başlar ve Haziran 1934'ten itibaren Eylül 1935'e kadar öğrencisi ve asistanı Albert B. Lord kendisine eşlik eder. Dubrovnik şehrinden başlayarak eski Yugoslavya'nın Novi Pazar, Bielopolye, Kolaşın, Gaçko, Makedonya, Stolak ve Bihać bölgelerinde 16 ay süren bu saha araştırması esnasında Hristiyanlardan, Hırvat ve Sırp, derlenen destanlardan daha uzun ve Homer'in şiirlerine stil bakımından daha yakın oldukları için Folly 1988-32, özellikle Müslümanlardan, Boşnaklardan 1500'e yakın epik destan metni derlenir. Bu ilk dönem derlemelerinden elde edilen 1500 metnin hepsi ayrı ayrı destanlar değildir. Derlemelerin tamamının elektronik kayıt aletleriyle yapıldığı ve dolayısıyla dikte veya not edilen bir metin yerine doğrudan icranın ses kayıt cihazlarıyla kaydedildiği bu saha araştırmaları, dünya halk bilimi çalışmaları içinde bu yönüyle de dikkat çekici özelliklere sahiptir. Araştırmacıların sahip oldukları bu teknik donanım avantajından hareketle, daha önceleri Matija Murko'nun da denediği yolu takip etmeleriyle, aynı aşık, guslardan aynı destan metninin farklı yer ve zamanlardaki icraları da derlenir. Dipnot, bu çalışmaların benzerleri için bakınız Dandes 1962 ve Başgöz 1975. Böylece destan metinlerinin ezberlenip aynen aktarılmadığı ve her icrada farklılıklara sahip metinlerin oluştuğunu ortaya koyacak malzeme derlenmiş olur. Aynı şekilde aynı destanın farklı aşıklarca icraları da derlenir. Milman Perry derlediği malzeme için, inanıyorum ki Amerika'ya yaşayan sözlü epik destan geleneğini çalışabilmek için disklere kaydedilmiş ve metne dönüştürülmüş şekilde eşsiz ve muhteşem bir koleksiyon götüreceğim demektedir. Folly 1988-32. Milman Perry, ABD'ye döner ve Singer of Tales adını verdiği kitabını yazmaya başlar ve kısa bir süre sonra Aralık 1935'te bir kaza neticesinde ölür. Derlenen malzeme ile Harvard Üniversitesi'nde Milman Perry Sözlü Edebiyat Arşivi, Milman Perry Collection of Oral Literature oluşturulur. Milman Perry'nin başlattığı saha araştırmasında derlenen malzemelerin tasnif ve tercüme edilerek yayınlanmasıyla eski Yugoslavya'da derleme faaliyetleri öğrencisi ve asistanı Albert B. Lord tarafından sürdürülür. Ancak Albert B. Lord'un çalışmalarına geçmeden önce Milman Perry'nin kuramsal ve kavramsal olarak sözlü kompozisyon teorisine katkılarını özetlemek yararlı olacaktır. Milman Perry'nin eski Yugoslavya'da saha araştırmalarına başladıktan sonra sağlığında yayınlanmış tek çalışmasında 1933 Vuk Karadžić için 19. yüzyıldaki derlemelerinden hareketle Homer'in destanlarıyla Güney Slav destanlarının geleneksel sözlü formüllerle oluşturulması konusunu ele almıştır. Milman Perry formula, anlatılmak istenilen bir ana fikri anlatmak için aynı vezin şartları altında düzenli olarak kullanılan bir grup sözcük olarak tanımlamıştır. 1930-80. Milman Perry'nin başlattığı çalışmaları devam ettirip tamamlayan Albert B. Lord da aynı tanımlamayı değiştirmeksizin kullanmıştır. Ancak Albert B. Lord formülün yanı sıra bir mısra veya yarım mısra şeklinde inşa olunan formül özelliği gösteren unsurları, formülsel açıklama, formulaic expression, Lord 1964 olarak tanımlamıştır. Tema, theme ise Milman Perry'nin tanımı olan formüllerin kullanılmasıyla inşa edilen geleneksel bir şiirin, destanın söylenişinde düzenli olarak kullanılan bir grup fikir, Perry 1930-80 şeklinde Albert B. Lord tarafından aynen kullanılmıştır 1960. Milman Perry'nin erken yaşta ve çalışmalarının henüz başında ölmesinden sonra başlattığı çalışmalar, öğrencisi ve asistanı tarafından sürdürülür ve varılan sonuçlar onun yazmaya başladığı kitapla adlandırılarak yayınlanır. C. Teorinin ortaya çıkışı. Albert B. Lord ve çalışmaları. Yukarıda da ifade edildiği gibi Milman Perry'nin ölümünden sonra onun geliştirdiği araştırma projelerini devam ettirmeyi öğrencisi ve asistanı Albert B. Lord üstlenir. A. Lord, 1935 yılından muhtelif aralıklarla eski Yugoslavya'nın yanı sıra Arnavutluk ve Bulgaristan'ı da kapsayacak şekilde 1960 yılına kadar sürdürdüğü saha araştırmalarının ve çalışmalarının neticesi olarak 1960 yılında hocasının tasarlayıp yazmaya başladığı kitabın adını taşıyan Destanların Söyleyicisi The Singer of Tales adlı kitabını yayınlar. Dipnot: The Singer of Tales'in birebir kelime karşılığı olarak masalların şarkıcısı şeklinde tercüme tuhaf bir şey olacağı için İngilizce tales kelimesiyle ifade edilenin türün destan ve onları icra edenin de singer karşılığı şarkıcı olarak değil de söyleyicisi olarak Türkçeleştirdim. Ancak destanın söyleyicisi ifadesi kitabın adından başka yerde kullanılmamıştır. Onun yerine çalışmamız boyunca Dursun Yıldırım'ın 1986 kullandığı aşık terimi kullanılmıştır. Bu konuda ayrıca bakınız Çobanoğlu 1998 G. Sözlü kompozisyon teorisinin temel kitabı olan bu kitap yayınlandığı günden beri birçok dile çevrilerek halk bilimi çalışmaları başta olmak üzere pek çok ilmi disiplinin çalışmalarında müthiş bir tesir meydana getirmiştir. Albert B. Lord'un The Singer of Tales, Destanların Söyleyicisi adlı kitabı iki bölümden meydana gelmektedir. Teori başlığını taşıyan birinci bölümde Milman Perry'nin ve Albert B. Lord'un ileri sürdükleri teorinin temel kavramları ve tartışmaları, destan söyleyiciler, yetişmeleri ve icraları, singers, performance and training, formül, the formula, tema, the theme, songs and the song, yazı ve sözlü gelenek, writing and oral tradition gibi alt başlıklar taşıyan kısımlarda ele alınır. Uygulama, the application adını taşıyan ikinci bölümde ise sözlü kompozisyon teorisinin Homer, Odessa destanı, İlyada destanı ve Orta Çağ epiği üzerine bazı notlar başlıklı kısımlarda çeşitli örnek metinler üzerine uygulanışı yer almaktadır. Birinci bölümün Destan Söyleyiciler, Yetişmeleri ve İcraları adlı ikinci kısmında Albert B. Lord 13-29, sözlü kültür ortamında şiirini meydana getiren kişinin onu oluşturma anının kompoze etme, icra anının performance olduğunu ve sözlü bir şiirden kastının icra için önceden hazırlanan değil, fakat icra anında irticalen meydana getirilmiş olmak olarak belirler. Bu bağlamda sözlü şiiri icra anında oluşturan şairi, sadece daha önceden kendisince veya başkalarınca hazırlanmış olanları icra eden, çalıp söyleyen, icracı, performer değil, icra anında eserini oluşturan bir kompozitör, composer ve şair olarak şiirlerinin şairi, onlara müzikle eşlik eden müzisyeni, bestecisi, söyleyerek seslendiricisi ve bütün bunları aynı anda icra eden yaratıcı icrasıdır. Sayılan hareketlerin tamamı aynı eylemin, icra eyleminin değişik yüzlerinden başka bir şey değildir.